Ayrım 10.
Babanın aile içinde bir mal sahibi niteliğini taşıdığı bu tür ailenin reisi olarak, erkek karısının ve çocuklarının tek sahibi olarak boşandığı ya da ayrı yaşadığı takdirde anayı çocuklarını görmek hakkından da yoksun kılabilirdi. Baba tıpkı bir esir tüccarı ya da köle sahibi gibi mallı durumunda olan akrabalarına karşı hukuki baskı yapabilirdi. Kadınlar isteklerine aykırı olarak zorla kocalarının evine döndürülebilirlerdi. Kocasının evine dönmeyi kabul etmeyen İngiliz kadınları mahkum edilirlerdi. Erkek öldüğü zaman bütün mal mülk yasal olarak kendisinin olduğu için hükümet mallarına el koyar, dul karısına ya hiçbir şey vermez ya da son derece ufak bir meblağ verirdi. Bu konuda New York yasaları son derece açık seçikti ve çocukların sayısı ne olursa olsun kadına aşağıdaki mallar kalırdı. Aile resimleri, İncil, ders kitapları, 50 dolardan yukarı olmayan diğer kitaplar, yün iyi, dokuma tezgahı, sobalar, 10 koyun ve onların derileri, 2 domuz ve onların eti, gerekli giyim eşyası, yatak, karyola ve çarşaflarla örtüler, dul kadına uygun elbise ve süs eşyası, bir masa, 6 sandalye, 6 bıçak, 6 çatal, 6 fincan tabağı ile, bir şekerlik, bir süt kasesi, bir çaydanlık, 6 kaşık. Evliliğe en benzer düzen feodalizmdi. Bir kadının serf durumunda olup olmadığından kuşku duyması bir yana, itaati ve boyun eğmeyi öğütleyen düğün töreni bile bu durumun başlıca kanıtıydı. St. Paul kadınlarının kocalarına Tanrı'ya bağlandıkları gibi bağlanıp itaat etmelerini buyurmuştu. Bu buyruk dindar bir insan için bütün sözlerden daha önemli ve geçerliydi. Üstelik kadınların dindar yetişmesi için de elden gelen yapılırdı. Dünya kuralları da bu konuda din kurallarından ayrılmazdı. Yasalar kadın ve erkeğin bir kişi haline birleştikleri zaman bu bir kişinin erkek olacağını açıkça belirlemişlerdi. Kadının yasalar karşısındaki ezik durumunu en iyi yansıtan Blackstone olmuştur. Evlendikleri zaman karı koca yasalar karşısında tek kişi olarak birleşirler, yani kadının varlığı ya da hukuki kişiliği evlendiği anda ortadan kalkar veya en azından kocasınınkiyle birleşir. Yasalarımız karı kocayı tek kişi saymakla beraber kadının erkekten ayrı olarak yorumlandığı, bu yorumda da kocasından daha aşağı ve kocasının isteklerine uymak zorunda biri olarak ele alındığı durumlar vardır. Kadınları savunmasıyla ün yapmış liberal Henry Blackwell, 1855 yılında Lucy Stone ile evlendiği zaman kendisine evlilikle beraber tanınan bir takım ayrıcalıkları reddetmişti. Blackwell'in bu feragatnamesinden bölümler görüyoruz. Resmen karı koca olmakla birbirimize karşı sevgimizi belirlerken, bugünkü evlilik yasalarının kadını bağımsız ve akılcı bir varlık olarak tanımayı reddeden, kocaya ise zorlama ve doğal olmayan bir yücelik yükleyen itaat etme zorunluluğunu kabul etmediğimizi açıklamayı bir ödev sayıyoruz. Özellikle kocaya aşağıdaki hakları veren yasaları protesto ediyoruz. 1. Kadına bir mal gibi sahip olmak. 2. Çocukların her türlü denetim ve yetiştirme hakkına sahip olmak. 3. Gerizekalılar, deliler ya da ufak yaştakilerde olduğu gibi kadının bütün mallarına ve gayrimenkul mallarından yararlanma hakkına sahip olmak. Kadının ürettikleri üzerine mutlak hak sahibi olmak. Kadının ölmesi haline kocasına kalan mirasların, dul kadınlara kalan mallardan daha fazla olmasını sağlayan bütün yasalara. 6. Ve son olarak eyaletlerin birçoğunda kadının ikametgahını seçmek, vasiyetname yapmak, kendi adına dava etmek ya da mirasa konmak haklarından yoksun bırakıldığı, kadının hukuki varlığının evlilik sırasında ortadan kalktığını benimseyen bütün bir sisteme karşı çıkıyoruz. Dipnot: Anthony Stanton and Gax, HWS, Cilt 1, sayfa 260-61. Flexner'in daha önce anılan kitabının 64 sayfasından alıntı. Toplumun en sorumlu erkekler olarak değerlendirdiği kişilerin tutum ve protestolarını günlük yaşantılarıyla karşılaştırmak ilginç bir durumu ortaya koyuyor. Örneğin Oregon senatörü Williams'ın 1867 yılındaki bir konuşmasına göz atalım. "Efendim, derler ki beşiği sallayan el dünyaya hükmeder. Bu söz güzel olduğu kadar gerçektir de. Bu ülkedeki kadınlar toplum içinde yüce bir yere getirilmiş oldukları için bu yerlerinden ve durumlarından yararlanarak yapılacak işler konusunda oy kullanmaktan daha etkili olabilirler. Tanrı Adem babamızla Havva anamızı cennete evlendirdiği zaman etiniz ve kemiğiniz birdir diyerek durumu belirlemiştir. yani toplumun ve yönetim düzenlerinin bütün kuramları, karı kocanın çıkarlarının aynı olduğu, birinin yararına olan ötekinin de yararına olacağı varsayımı üzerine kurulmuştur. Cinsiyetin erkeğe karşı ortaya koyan bağımsız bir politik güç olarak erkeğin karşısına çıkmak ve onunla çatışmak isteyen kadın olanak bulsa toplumun uyum içindeki bütün öğelerini savaşa sürükleyecek ve yeryüzündeki her evi cehenneme çevirecek bir ruh yapısına sahip demektir. Dipnot, konuşan Oregon Eyaleti Senatörü Williams'tır. Congressional Globe, 39. Birleşim 1867, 2. Oturum 1. Bölüm, sayfa 56. Flexner'ın daha önce de anılan kitabının 148. sayfasından alındı. Kadınların insan haklarına ve medeni haklara sahip oldukları zaman kadınlıklarını yitireceklerini ileri süren bir New York senatörüne verdiği yanıtta işçi temsilcisi Rolf Schneiderman bambaşka bir gerçeği dile getiriyor. Dayanılmaz sıcak yüzünden belden yukarısı çıplak olarak dökümhanelerde çalışan kadınlarımız var. Oysa senatör bu kadınların çekiciliklerini yitirdiklerinden hiç söz etmiyor. Kadınların neden dökümhanelerde çalıştırıldığını hepiniz biliyorsunuz. Çünkü erkeklerden daha düşük ücret alıyor ve daha uzun süre çalışıyorlar. Örneğin çamaşırhanelerde çalışan kadınlar korkunç bir sıcak ve buhar içinde elleri kızgın kolaya batmış olarak 13-14 saat çalışıyorlar. Bu kadınlar yılda bir kez seçim sandığına oy atmakla bütün bir yıl dökümhanelerde, çamaşırhanelerde çalışarak yitirdiklerinden daha çok güzelliklerinden, çekiciliklerinden bir şey yitirmezler. Size şunu söyleyeyim ki ekmek kavgasından daha büyük kavga yoktur. Dipnot, 29 Mart 1912 günü Cooper Sendikası'na New York Emekçileri Söz Hakkı Birliği üyelerine yapılan Senatörler ve İşçi Kadınlar başlıklı konuşmadan alınmıştır. Flexner'in anılan kitabının 258-59. Sayfalarında alıntı. Wanda Neff'in Victoria devrindeki İngiliz kadın işçilerinin durumunu inceleyen araştırması, erkeklerin koruyucu lordlarının gerçeğini ortaya koymaktadır. İngiltere'de de Amerika'da olduğu gibi kadın işçiler erkeklere oranla daha düşük ücretle, daha uzun saatler, daha sıkıcı işlerde ve daha elverişsiz koşullarda çalışmışlardır. Parlamento tutanakları, Kay Shuttleworth'un raporları ve Engels'in İngiltere'deki işçi sınıfının koşulları. Erkeklerin koruyuculuğu üzerine ateşli sözler edildiği bir sırada kadınların sanayi devrimi süresince katlanmak zorunda oldukları durumu açık seçik belirtir. Neff, Little Bolton'daki kömür madenlerinde taşıyıcı olarak çalışan bir işçinin ağzından aktardıklarıyla kadının işverenin sömürüsü yanında evdeki efendisiyle olan ilişkilerini de belirliyor. Dipnot, bir başka İngiliz tarihçisi de çalışan kadınların durumunu şöyle ortaya koyuyor. İşçi ve sendika eylemleri konusunu araştıran seçkin tarihçilerin çoğu bu tehlikeli konuya hiç değinmemişlerse de sendikalardaki kadınlar işverenlerin değil, erkeklerin, ekonomik efendilerinin değil, evdeki efendilerin tarafını tutarak savaş vermişlerdir. Women, Kadınlara Oy, sayfa 101. Belimde bir kayış ve bacaklarımın arasına dolanan bir zincir var. Ellerimin ve ayaklarımın üzerinde emekleyerek yürüyorum. Yol çok dik. İpe tutunmak zorundayız. İp olmadığı zaman elimize ne gelirse ona tutunuyoruz. Çalıştığım kuyu çok nemli. Su hemen her zaman bileklerimizi geçiyor. Çoğu kez baldırlarımı açtığını gördüm. Tavan da sürekli akıyor. Bütün gün tepeden tırnağa ıslak çalışıyorum. Doğum yaptığım zamanlar dışında bir kez olsun hastalanıp yatmadım. Gündüzleri çocuklarıma yeğenim bakıyor. Akşamları eve bitkin dönüyorum. Öyle günler oluyor ki yıkanıp temizlenecek halim bile olmuyor. Artık eskisi kadar güçlü, eskisi kadar sağlıklı değilim. İşimi de eskisi kadar iyi yapamıyorum. Derilerim yüzülünceye kadar kömür çektiğimi bilirim. Karı koca çalışırken kayış ve zincir çok daha kötü oluyor. Kocam çok defa zamanında hazır olmadığım için dövmüştür beni. İşe ilk girdiğim zaman alışık olmadığım için hemen hazırlanamazdım. Kocamın da beklemeye sabrı olmazdı. Erkeklerin çoğu kömür taşıyıcılarını döverler. Dipnot, Wanda Neff, Victorian devrinde işçi kadınlar, sayfa 72. Konuşmadaki kadın Betty Harris adında 37 yaşında bir işçidir. Neff onun işini şöyle tanımlıyor. Taşıyıcılar atların sığamayacağı kadar alçak tünellerde kömür yüklü vagonları çekerlerdi. Ya da 30-80 kiloluk kömür yükünü sırtlarında taşırlardı. Bu çalışma günde 10-12, 14-16 saat sürer, bazı olağanüstü durumlarda 36 saati bulduğu olurdu. ortaya başka çelişkiler de çıkmaktadır. Victoria devri insanları saflık ve iffete bağlılıklarıyla ün yapmışlardır. Oysa 1860'larda parlamentodan geçen bulaşıcı hastalıklar yasası ile alınan önlemler yoluyla hükümet fahişeliği yasallaştırmış ve düzene sokmuştur. Dipnot. Bu tamamen aldatıcıdır. Çelişki gerçek değil, görüntüseldir. Çünkü tarihçi Halevi'nin görüşüne göre Avrupa'da cinsellik konusundaki ahlak görüşü evlilik ve fahişelik temellerine dayanır. Yaş sınırı olarak 12 yaş kabul edilmiştir. Yasalara göre polis ya da aracıların ihbarı üzerine bir kadın fahişe kabul edilmiş, zorla tıbbi muayeneye sokulmuş, reddettiği takdirde hapsedilmiş ve her iki durumda da bir köle ya da parya durumuna indirgenmiştir. Bütün baskı sistemleri, despotizmlerin ezgidikleri kişilerin yararına olduğunu dile getiren efsanelerden kurulu kitaplıklar düzmüşler ve hatta şiirsel bir tavır içinde bunlara inanmışlardır. New Jersey senatörü Freleng Huysen'ın konuşması kadınların içinde bulundukları koşulları belirleyen bir başka örnektir. Bana öyle geliyor ki Tanrı kadınları günlük yaşamın sıkıntı ve savaşından sadece uzaklaştıran değil, aynı zamanda bu savaşa katılamayacak duruma getiren bir yumuşak yapı vermiştir kadına. Onların daha yüce ve daha kutsal bir ödevleri vardır. Onlar gelecekteki erkekleri yetiştirmekle görevlidirler. Onların ödevi ateşi harlandırma savaşına katılmak değil, günlük yaşam savaşından dönen erkeklerine sevgi ve şefkat göstermektir. Sevgi ve din kıvılcımları söndüğü gün bu ülke için acınacak bir gün olacaktır. Dipnot. Konuşmacı New Jersey senatörü Freleng Huysen'dir. Congressional Globe 39 Birleşim 1867. İkinci oturum 1. bölüm sayfa 5 Flexner'in adı geçen eseri sayfa 48-49'daki alıntısından. Ünlü üçgen yangını gerçeklikle yanılsama arasındaki uyuşmazlığın nedenli ciddi bir duruma gireceğini en güzel kanıtlayan örneklerden biridir. 25 Mart 1911 günü üçgen gömlek şirketinin binaları yandı. Şirket bugünkü New York Üniversitesi'nin bulunduğu yerde eski bir yapıya sahipti. Şirkette çalışan 700 işçi makineler arasındaki daracık açıklıklarda sırt sırta oturarak çalışırlardı. Yangın fabrikanın 9. ve 10. katlarına hızla yayılmaya başladığı anda işçiler paniğe kapıldılar. Asansörler yeterli olamadı. Merdiven başındaki demir kapılar yolu tıkıyordu. Yangın merdivenlerine açılan kapıların çoğu kilitliydi. Yapının dışında yangın merdiveni yoktu. Sadece içeride bir tane vardı. Onun da alt kısmında 15 metrelik bir boşluk bulunuyordu. Kısa süre içinde yüzlerce kişinin ağırlığı altında bu merdiven de çöktü. İtfaiyenin en uzun merdivenleri ancak 6. kata çıkabiliyordu. Aşağıya fileler gerildi. Ne var ki atlayanlar çok hızlı düştükleri için fileler yırtıldı. Akşamüstüne doğru çoğu genç kız olmak üzere 146 kadın işçi öldü. Bir kısmı yanarak ölmüşlerdi. Bir kısmı atladıkları zaman parçalanmışlar, geri kalanlar ise demir kapılarla kalabalık arasında ezilmişlerdi. Fabrikanın sahibi olan iki kişi yargılandılar ve beraat ettiler. Ortaklardan birine sonradan $20 para cezası verildi. Dipnot. Bu bilgi Eileen Creditor'ın Kadın Hakları Hareketi'ndeki Fikirler sayfa 155 ve Mildred Adams'ın İnsan Olma Hakkı sayfa 123-124 isimli yapıtlarından derlenmiştir. Flexner merdiven kapılarının hırsızlığı engellemek veya beklenmedik bir iş bırakma grevini önlemek amacıyla kapatıldığını belirtiyor. Adams bu yangının kadın haklarını savunanlar tarafından desteklenen bazı iş yasalarının çıkmasına yol açtığını söylüyor. Yangından 2 yıl önce aynı fabrikada yapılan grevde kadınların örgütlenebildikleri gerçeği ortaya çıkmış ve bu durum hem kadın hareketi hem de sendika hareketi için yararlı olmuştur. Şövalyelik gösterileri içinde bulunanlar kendilerini kaptırdıkları uyuşukluktan silkinmeyi ya da fedakarlıklara yönelmeyi hiç akıllarına getirmediler. Kadınların oy hakkına sahip olmalarına karşı çıkan Kuzey Dakota Senatörü McCumber, kadın haklarına karşı tutumunu o günlerde pek gözde olan analık teması ile örtmeye çalışıyor. Yavrunun yürek atışı ister ananın yüreğinin altında yani içinde, ister göğsünün üstünde olsun yani doğumdan önce ya da sonra, analık her şeyden önce huzuru, savaştan uzak kalmayı, heyecanlanmamayı, ağır çabaların, üzücü olayların acısından kopmayı gerektirir. İnsan ırkının maddi ve manevi sağlığı işte bu huzura bağlıdır. Dipnot. Konuşmacı son kongre tartışmalarının birinde kadınlara oy verme hakkının tanınmasına karşı olan Kuzey Dakota Senatörü McCumber'dır. 19. madde ertesi gün 2 oyla reddedilmişti. 65. Birleşik 2. Oturum Kongre Tutanaklarından Cilt 56 2. Kısım Sayfa 10.774 1919 Flexer'ın kitabında sayfa 309 alıntı. Bu safsataya karşı New York eyaletinde 1827 yılında köleliğin kalkmasına dek köle olarak yaşamış, kadın haklarının ve köleliğin kaldırılmasının büyük savunucusu Sojourner Truth'un sözleri ileri sürülebilir. Sojourner Truth, 1851 yılında Ohio'da kadın hakları ile ilgili bir kongrede kadınların fiziksel yeteneksizliklerinden söz ederek, medeni haklar alma olanakları olmadığını ileri süren bir din adamına verdiği yanıtta şunları söylemiştir. Şu adam kadınların arabalara binerken kucağa alınmaları, çukurlardan atlatılmaları, her yerde en iyinin kendilerine sunulması ve yardım görmeleri gerektiğini söylüyor. Ben arabaya binerken ya da çukurlardan atlarken ne kimse bana elini uzatıyor ne de bir yere girdiğim zaman en iyi yer bana veriliyor. Ben kadın değil miyim? Şu kola bakın hele. Ben bu kolla ekin ektim, çift sürdüm, hayvanları ahıra sokup çıkardım. Hiçbir erkek bu konuda benimle yarış edemedi. Ben kadın değil miyim? Ben bir erkek kadar çalışıyor, bulduğum zaman bir erkek kadar yiyor ve kırbacın altında bir erkek kadar dayanıyorum. Ben kadın değil miyim? 13 çocuk doğurdum, çocuğunun köle olarak satıldığını gördüm. Ve bir ana olarak gözyaşı döktüğüm zaman Tanrı'dan başka kimse duymadı beni. Ben kadın değil miyim? Dipnot Anthony Stanton and Gage, History of Women's Suffrage. Kadınlara Oy Hakkı Savaşımı Tarihi, Cilt 1, Sayfa 116. Bu bölüm özgün metinde yerel dille aktarılmış, Gage'in kalemiyle betimlenmiştir. Ben sözcüklerin yazılışını yazım kurallarına uydurdum ve konuşmacının sözlerini kısalttım. O dönemin cinsel politikasını belirleyen ve şövalyece koruyuculuk ve saygı gösterilerine dayanan Victorian'ı öğreti, bütün kadınların birer hanımefendi, yani kadınlara hiçbir hukuki ya da kişisel özgürlük tanınmamakla beraber birer nazinin gibi davranan kent soylu sınıfının birer üyesi oldukları varsayımından hareket ediyordu. Buradaki ruh bilimsel politik taktik, Veblen'in vekaleten tüketim diye tanımladığı düzende, üst sınıf kadınlarının yaşadığı lüksün, bütün kadınları kapsadığı yutturmacasıdır. Dipnot, Thorstein Veblen, kent soylu sınıfının kadınları aracılığıyla zenginlik gösterisi yaptığını, kadınların hiçbir işe el sürme işlerinin ve aşırı masraflarının, sahipleri olan babaları ya da kocalarının zenginliğini kanıtlayarak saygınlığını arttırdığını ileri sürüyor. Bu manevranın etkenliği kadınları sınıflara göre bölmek ve ayrıcalıklara sahip olanlarda hak etmedikleri bir lüks içinde yaşadıkları kanısını uyandırmaya bağlıdır. Bir sınıfta çekingenlik ötekinde gıpta yaratmak iki sınıf arasında herhangi bir dayanışmayı kesinlikle önler. Orta sınıftan olan genç kızlar dadılık, fabrika işçiliği ya da fahişelik korkusuna itilerek istenilen toplumsal ve dinsel düzene ayak uydurma zorunda bırakılırlar. Daha az şanslı olan kadın ise günün birinde hanımefendi olabilmeyi düşlemekten başka hiçbir olanağa sahip değildir. Durumundaki tek gelişme bir erkeğin cinsel efendiliğini kabullenmek yoluyla toplumsal ve ekonomik bir yere varabilme umududur. Sınıf duygusunun bu oluşumu çoğunlukla engellenmesine karşın devrin edebiyatı bu fanteziye sık sık yer vermiştir. Bilinen ve var olan tek özgürlüğün her şeye sahip olan ve her şeyi denetleyen birinin geniş görüşüyle elde edilebilecek yaldızlı bir şehvet yaşantısı olduğu düzende, kişisel özgürlük adına savaşa atılmak için pek az neden görülmektedir. Gerek cinsel devrim ve gerekse ona yol açan kadın hareketinin başarılı olabilmesi için öncelikle şövalyeliğin maskesini sıyırmak ve bu nezaket gösterilerinin aslında birer yutturmaca manevrası olduğunu ortaya dökmek gerekir. Bunun yanı sıra sınıf sınırlarının aşılması, hanımefendilerin işçilerle el ele tutuşması, saygıdeğer görülenlerle hafif meşrep sayılanların ortak bir davada omuz omuza vermeleri gerekir. Cinsel devrim bunu gerçekleştirebildiği oranda başarılı olmuştur. Kadın Hareketi, Eğitim. Tarihçilerden çoğu bu konu üzerinde ayrıntılarıyla durmuş oldukları için ben bu hareketin etkilerini daha geniş bir kültürel çerçevede ve özellikle edebiyat alanında incelemek için okurların anılarını şöyle bir tazelemek istiyorum. Sözlükte feminizmin tanımı cinsel devrimin amaçlarını belirleyen bir biçimde cinsler arasında politik, ekonomik ve toplumsal eşitliği öngören bir sistem olarak belirleniyor. Bu son derece kapsamlı bir kavram olduğu için bu kitabın ele almak istediği biçimde bütün toplumun köktenci bir değişimini, açıkçası bir cinsel devrimi içerdiği için kitabımızın bu bölümü kadın hareketine ve bu hareketin eğitim, politik örgütler, özellikle kadın hakları konusunda ve çalışma alanlarındaki reformlarına ayrılmıştır. Cinsel devrimin birinci aşamasında toplumda meydana gelen değişikliklerden çoğunun kadın hareketiyle simgelenen öncü atılımdan doğduğunu ya da bununla işbirliği yaptığını belirtmemiz gerekir. Uzun süre baskı altında tutulmuş her grupta olduğu gibi kadınların özgürlük savaşında da öncelik eğitim alanında görüldü. Platon'un devlette önerdiği liberal görüşler hiçbir zaman uygulanmadığı için kadınların eğitimi konusunda ilk uygulamalı kuramları getiren Rönesans oldu. Alberti'nin Della Familia'sı bu konuda yeterli belge vermektedir. Öngörüldüğü gibi kadınlara tanınan bu asgari eğitimin amacı estetik yönü olan elverişli bir baş eğmeyi sağlamaktı. Bu öneriler daha yetenekli bir tarımcı kitlesi ve daha yumuşak başlı bir köle sınıfı yaratmak amacıyla zenciler için kolejler açan beyazların durumuna benzer. Biraz okuma yazma bilen kadınların eli kalem tutma yanlardan daha işe yarar oldukları kanısı kadınların eğitimi yolunu açmıştır. Erkeklere oranla yine de çok bilgisiz olan kadınlarla beraberlik hem hiçbir şey bilmeyenlerin beraberliğinden daha oyalayıcı hem de eşitliğin getireceği tehlikelerden uzak sayılmıştır. Kadınların eğitimi hiçbir zaman öğrenmenin eşiğini aşmanın ötesinde bir düzenli eğitim olarak düşünülmemiş, bir süslü cila niteliğinde kalması bu eğitimin başarısı olarak ele alınmıştır. Çoğunlukla da kadınların eğitimi boyun eğme, kölelik ve cinsellikten uzaklaşmaya yakın bir cinsel kısıtlamayı içeren ballı şekerli bir söz durumundaki erdem kavramı üzerinde önemli durmuştur. Fransız devrimine büyük katkıda bulunmuş biri olarak Rousseau'nun kadınların eğitimi konusunda söyledikleri etken oldukları oranda reaksiyoner nitelik taşır. Kadınların eğitimi tamamen erkeklerinkine orantılı olmalıdır. Erkekleri hoşnut etmek, onlara yararlı olmak, kendilerini onlara sevdirip saydırmak, ufak yaşta onları eğitmek, büyüdükleri zaman onlara özenle bakmak, gönüllerini almak, teselli etmek, yaşamı erkekler için güzel ve uyumlu bir duruma getirmek. İşte kadınların her zamanki ödevleri budur ve onlara çocukluklarından başlayarak bu öğretilmelidir. Dipnot: Jean-Jacques Rousseau, Le Mille et Un Traités en Education, V.H. Payne, New York ve Londra 1906, sayfa 263. 19. yüzyılda kadınların eğitimi genellikle bu formülü izlemiştir. Bugün de pek çok yerde aynı durumun sürdüğünü görmekteyiz. Aynı dönemde kadınların yüksek öğrenim görmesi konusundaki önerilerin çoğu, bu eğitim yoluyla kadınların daha iyi ev kadını ve ana olacakları temeline dayanır. Bu görüşe karşı çıkanlar ise eğitim gören kadınların daha önceden üzerinde anlaşmaya varılmış bulunan bağımlılık sınırlarını zorlayabilecekleri endişesini ileri sürerler. Dipnot: Örneğin The Saturday Review dergisi kadınların zeka bakımından erkeklerden geri olduklarını açıkça belirtmiştir. Karşı fikirlerin çoğu ise kadınların yüksek öğrenim görme yüzünden sağlıklarını ve güzelliklerini yitirecekleri gibi bir nezaket kisvesine bürünmüştür. Kadınlara yüksek öğrenim yolunu açmanın yararlılığına karşı çıkanların büyük kısmı somut bir ekonomik nedenden hareket etmektedirler. Ataerkil ekonomik ve toplumsal düzen kadınların büyük miktarda vakıf yatırımı yapmalarını ya da bilgilerini profesyonel alanda kullanmalarını engeller. 3. kaset 1. yüzün sonu.